أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadisleri duymak, sünneti öğrenmek, peygambere ulaşmak, böylece Allah'ı nasıl razı edeceğimizi, onun azap ve gazap yollarının ne olduğunu bilmek, dinin aslı ve esasıdır. Aslında yaşadığımız çağdan binlerce yıl öncesine dönüp, sanki işin aslı o zaman yaşamak. İşte yeni çıktı, yeni bir haber olarak bir peygamber sesi duymak. Aa, Hazreti Hatice olmuş, Müslüman olmuş derken Ebu Bekir, Aliler, Zeydler onu takip etmiş. Abdurrahman bin Avf'lar ya da Abdullah İbni Mesud'lar var sırada dercesine. O günün insanları arasına karışıp, o gün peygamberi dinlemek, işin aslı bu tabi. Sırayla dinlemek, her bir gönderilen ayetle birlik konuşan peygamberi dinlemek, Allah'ın gönderdiği mesajı hayata hakim kılan peygamberi seyretmek, izlemek, bir bir takip etmek, adım adım peşi sıra gitmek, işin aslı bu elbette. Ama imkanımız yok, biz o dönemde yaşamamışız. Biz şimdi hayattayız. Peygamberden yıllar, bin yıllar sonra gelmişiz. Şimdi de peygamberin sözlerine kulak vermeye gözlerimiz kitaplara dönüyor. Orada okuduklarımızı yeni duyuyor olarak, peygamberi yeni görüyor olarak dinliyoruz. Ondan anladıklarımızı, peygamber bize söyledi olarak anlamaya çalışıyoruz. Gördüğümüz modeldeki peygamber, sanki hemen o anda yeni yapmış gibi gözümüzde canlansın istiyoruz. İşte böyle bir anlayışla, sünnetin eşiğinde, peygamberin huzurunda, hadislerle karşı karşıya, baş başa durumundayız. Bu açıdan değerlendirince, hangi hadisi önce, hangisini sonra okusak? Hangi hadis kitabından önce başlasak ya da peygamberin hangi sözüne öncelik versek, bizi nerede konuşan bir peygamber daha çok ilgilendirir desek, anlamı oldu mu sizin dünyanızda? Neden öyle söyleyeceksiniz? Hatta bazen olur öyle, birkaç ciltlik bir hadis kitabını 3-5 arkadaş ya da 3-5 kardeş birlikte okumaya niyet ederler. Hepsinin birinci cilde bir hırsı olur bazen. Önce ben birden başlasam diye. Ama birlikte düşünelim. Çok o kadar önemli değil herhalde. Evet, elbette belli bir dizi, belli bir sıra, belli bir program dahilinde yazılmıştır o kitaplar ama peygamberi Hudeybiye anlaşmasındayken önce dinlemek yerine, peygamber olduğu ilk günlerde önce dinlemek ya da Bedir Savaşı dönüşünde Zeynep'le evlendiği gün karşılaştığımız zaman söylediklerini dinlemede peygambere öncelik hakkı tanımak, bunun ne anlamı var? Önemli olan peygamberi tanımak. Peygamber aracılığıyla, peygamber yoluyla Allah'ı tanımak, Allah'ın nasıl razı olunacağı yollarını öğrenmekse, işte buna gidişte herhangi bir kitaptan, herhangi bir bölümden de başlanabilir. Belki hatta böylesi daha güzel. Okuyorum. Ahmet bin Hanbel, Müsned'inde 6. cilt 148. sayfada, İbn-i Mace ise Kitab-ı Tahara'da 124'te bunu bize nakletmiş. Ayşe annemiz bize haber veriyor. Hazreti Ayşe, Ahmet bin Hanbel, bir de İbn-i Mace dedim. Bunların bizim dünyamızdaki önemini bir kere daha tartışın kendi kendinize. Acaba eşyalarınızdaki markalar kadar bir şeyler dedi mi size? Elbiseleriniz, ya da köyünüz, kentiniz, çevreniz, bildikleriniz, takımınız, taklavatınız, acaba bunlar mı, onlar mı çok daha derin izler oluşturmuş kafanızda? Ben Hazreti Ayşe annemizden, Allah kendisinden razı olsun, cennette buluşalım, İşte dizinin dibinde hatta tekrar konuşalım dediğimiz o özlemle beraber olduğumuz Ayşe annemizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bir hatırasının sonunda söylediği sözü öğreniyoruz. Ensar kadınları ne iyi kadınlar, hayaları dinlerini öğrenmelerine engel olmaz diyor Hazreti Ayşe. Ensardan bir kadın var. Adet dönemini bitirmiş, sonra temizlenmek durumunda olan bir kadın için peygambere soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah ne yapmamız gerekiyor? O iffet ve haya sembolü peygamber en güzel edep ve terbiye dahilinde o kadına yapacağını eksiksiz tam ve mükemmel anlatıyor. Ama kadın daha ciddiye aldığından yani dininin direği yıkılmasın. Dolayısıyla abdesti tam olsun ki, namazı tam olsun, namazı güzel olsun ki dininin direği ayakta dursun adına peygambere tekrar tekrar soruyor. Fakat ya Resulallah, ama ya Resulallah nasıl yapsam ve fakat ya Resulallah mahzur olmasın, bir eksik kalmasın dercesine. Ayşe annemiz şöyle eteğinden tutuyor, belki yeninden asılıyor kenara doğru. Allah hayrını versin, bizi rezil etme dercesine, sonra kenara çekip ona bir güzel tarif ettikten, kadın diliyle kadınca anlattıktan sonra, peygamber eksik bıraktı değil, dil değişikliği sadece, üzerine de diyor ki, ne mutlu ensar kadınlarına, onlar ne iyi kadınlardır, haya duyguları dinlerini öğrenmelerine engel olmuyor. Hilal bin Yesaf'tan, Allah kendisinden razı olsun, bu hadisi, Müslim'de bulabilirsiniz. Bir ihtiyar, acele istediği bir iş için, canı sıkılınca kölesine bir tokat vuruyor. Bunun üzerine, Süveyd bin Mukarrin şöyle söylüyor. Yüzünden başka vuracak bir yer bulamadın mı? Vallahi ben, kendimi Mukarrin oğlunun yedincisi görmüşüm. Yani küçüktü. Yalnız bir tane hizmetçimiz vardı. Küçüğümüz onu tokatladı da Resulullah bize onu azat etmemizi emretti. Bu bir edep. Bu bir hadis anlatım tekniğidir. Ben kendimi Mukarrin oğlunun yedincisi gördüm. Yani kendisi aslında en küçükken kendinin küçüklüğünü anlatıyor. Sonra da diyor ki küçüğümüz onu tokatladı. Yani ben ona bir tokat atmıştım demiyor. Bir kötü durum, bir kötü haberden dolayı değil, bir anlatım tekniği. O dönemde var böyle anlatımlar. Hatta daha sonraki dönemlerde de bulabilirsiniz. Belki Osmanlı döneminde bir şair, kendisini bir üçüncü şahısmış gibi anlattığını görürsünüz şiirinde. İşte bu da ona benzer ya da o buna benzer durumda bir anlatım modeli. İşte böyleyken, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir haber veriyor Süveyd, Mukarrin'in oğlu. Diyor ki, bu tokatlama üzerine Aleyhissalatü vesselam, bunun kefareti olarak siz onu azat edin ve biz de azat ettik diyecek tabi sonunda. Peygamber öyle ister de aykırı mı hareket edilir? Ne dersiniz? Hizmetçiye, köle durumunda olana, köle ve cariye durumunda sadece varlığı hizmet için bulunanlara bile yüzüne bir tokat ya da aceleden dolayı gereksiz yere bir ceza vermenin kefareti olarak onun azat edilmesi isteniyormuş. Anne ve babalar ne dersiniz? Eğitenler, eğitmenler, öğretici durumunda olanlar ne dersiniz? Henüz daha öğretmeye kapasiteniz yetmediğinden dolayı kendi eksiğinizi, kendi yanlışınızı, kendi hata, kusur ve kabahatınızı karşıdakine yüklemek manasına dayağı mı başladınız? Acele etmeyin. Dur bakalım, belki de sen öğretemedin, belki sen tarif edemedin, belki sen anlatamadın. Niye acelen? Ne oldu yani? Neden onun cezayı hak ettiğini, cezayı hak ettiğini hemen karar altına aldın da işini bitirmeye başladın? Öyle mi? Tekrar dönün isterseniz, anneler, babalar, büyükler, patronlar, işverenler, yani birilerine iş yaptıranlar, birilerinin eğitimini kendilerine göre bilenler, söyleyin. Karşıdakinin kapasitesizliğinden dolayı mı, yoksa inadından, hıyanet ve cinayetinden dolayı mı, ya da sizin beceriksizliğinizden dolayı mı o iş öyle olmadı? Ama belki de bir ihtimalde sizin de yanlışınız var bu konuda. Belli olmaz ki. Bir de kendinize ihtimal, kendinize bir pay ayırın, bir suç payı olsun sizin için de. Cabir bin Semure'den, Tirmizi'de görebilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah'a yemin ederim ki, bir adamın çocuğunu terbiye etmesi, kendisi için kilolarca, tonlarca tasaddukta bulunmasından daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Biz de işin tam tersini uyguluyorduk, nedense. Gerçi niye yaptığımızı bilmeden bir hayat sürdüğümüz bir gerçek. Yani biz neden böyle yaşıyoruz, kim dedi de böyle yapıyoruz düşünmüyoruz. İnsanlara bakın, çoluk çocuğunu daha iyi etmek, onların istikbalini düşünmek, cennet yataklarda yatsınlar diye bütün hayatını paraya, mala, mülke, dükkana, tezgaha vakfetmek pahasına neler ihmal ettiklerini bir düşünün. Sabah olmadan işe gidenler, akşam olunca eve dönemeyenler, dönse de dükkanın, tezgahın işiyle dönmeye, aynı kafayla, o problemle eve dönmeye çalışanlar, eve dönünce elinde bir paketle gelmeyi babalık sayanlar, ya da ütüsünden kahvaltısına, toz toprak alımı temizliğinden, çamaşır bulaşık yıkanmasına kadar çocuklarına hizmet demek manasına sadece bu görevleri bilen anneler ve babalar bir kere daha düşünsünler. Eğer ki çocuklarının iyi bir terbiye alması, ahlaklarının Kur'an ve sünnete uygun olması konusunda ciddi bir eylemin insan olurlarsa, bu onlar için tonlarca tasaddukta bulunmaktan daha hayırlı olacaktır. Daha çok kazanmak, biraz daha kazanıp fazlaca tasaddukta sadaka vererek hayırda bulunmak isteyenler bir daha dinlesinler. Mesela öyle bir Müslümandan söz edildi çok yakın bir geçmişte. Duasının belki yarıdan fazlası, "Ya Rabbi beni daha çok zekat veren eyle" şeklindeymiş. Duydunuz mu hiç öyle bir duayı? Yani Allah'a dua ediyor, "Ben çok zekat vereyim ya Rabbi" diye. Böylece Allah ona çok kırklar verecek, o bir tanesini zekat olarak verecek. Yani Allah'tan güya çok mal istemiyor. 39'u bana kalacak nasıl olsa diye, 40'ta bir zekat hesabıyla çok çok zekat vermeyi tahayyül ediyor. Heyhat, zekatın dışında bir tasadduk, yani bir infak imkanı da olacaktı. 40 tane kazanınca, bunun belki hatta nice 40'ların yarısı, hatta tamamı verilmesi gereken ortamlar yaşanacaktı. Öyle değil beyefendinin tavrı. "Ya Rabbi bana çok zekat verme imkanı ver." Öyle diyor. Oysa bu çok zekat verme hırsına kapılan niceleri, çocuklarını ihmal ettikleri bir gerçek. Ya Kur'an öğrenmeye, ya hadis öğretmeye, ya Kur'an öğretmeye, ya ayet öğrenmeye gidip geldiğimiz bir ortamda kuru yemişçilik yapan, leblebicilik yapan yani bir arkadaşın dükkanına uğramıştım. Allah rahmet etsin. Gerçi vefat etti. Allah taksiratımızı affetsin. Dedim ki, "Hayrola, niye gecenin bu saatinde hala buradasın?" Dedi ki, "Biraz daha kazanıp daha çok tasaddukta bulunsak iyi değil mi yani?" İyi ama aynı hırs, aynı istek, aynı hevesi, "Biraz daha çok öğrenip amel etsek iyi değil mi?" diye Kur'an'a, "Biraz daha çok öğrensek, ona göre hareket etsek daha iyi Müslüman olsak" diye sünnete hasretsen, hadi onun yanında bu da olsa neyse desek, ne haber dedim. Öyle düşünmesi ağrına gidiyordu insanların, siz de bilirsiniz. Yani kendilerine bile söylemekten sakladıkları inançlarını kendilerine gündem yapmaya başladınız mı, siz galiba ilk vurgu tahtası olursunuz. Size başlarlar cephe almaya. Aslında muhatap siz değilsiniz. Kendilerine vuramayınca size vurmaya çalışır bu insanlar. Söyleyin. Ben de söylemeye çalışıyorum. Aslında kendimize söyleyelim bunları. Tekrar edelim. Yani evet, daha çok malı olan daha çok tasaddukta bulunsun, güzel. Ama daha çok malım olsun diye çabalamak hırsı kadar insanların daha çok bilgim, daha çok imanım, daha çok İslam'ım, daha çok ihsanım olsun da ben daha çok, daha iyi, daha güzel bir Müslüman olarak Allah'ı daha çok ve daha çok ve daha çok razı ederek cennette daha çok, daha çok imkanlar bulayım, ihsanlar, inamlar, izzetler bulayım, ikramlar bulayım dese ya Müslümanlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'a yemin ederim ki bir adamın çocuğunu terbiye etmesi kendisi için kilolarca tasaddukta bulunmasından daha hayırlıdır. Ne yapsın adam? Kahrolası evladı iyal. Yıkılası hanede, viran olası hanede kahrolası evladı iyal var. Adına bir terennüm, arkasından da onların ekmek parasını kazanma sevdası. Nasıl iş anlamadım. Bu ekmek nasıl kocaman ekmekmiş. İçine neler neler doldurdular da insanlar hala dolmadı o ekmeğin içi. Tabi tek katıkla mı? Hatta o ekmekler bazen değil, çoğu zaman katıksız yense daha sağlıklı bir hayat kaynağı olacakken insanlar her bir çeşidi doldurdular da içine hala ekmek derdine düştüler. Doymuyorlar ve doymayacaklar. İyi de peki ya bu çocukların eğitimi? Ya sokağa salıverilen insanların sorumluluğu? Ya o benim kızım, senin oğlun, ötekinin, berikinin yavrusu? Gönlünden kopmuş ciğer paresi olan çocukların gelecekte bize dert olacak sorumluluk duygularımız. Ya onları ne yapacağız dersiniz? Onları terbiye etmek, eğitmek adına bize düşen görevler konusunda birbirimizi ne zaman uyaracağız? Hala daha çok kazanmak, hala daha çok tasaddukta bulunmak öyle mi? Cabir bin Semure diyor ki, Tirmizi'den öğrendim. Aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini bana haber veriyor. Siz de birlikte dinleyin. Allah'a yemin ederim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın çocuğunu terbiye etmesi kendisi için kilolarca tasaddukta bulunmasından daha hayırlıdır. Kesir bin Ubeyd'den Hazreti Ayşe annemize bir çocuk doğum haberi gelince akrabalarından birinin veya bir Müslümanın çocuğu doğdu. Bir çocuk dünyaya geldi haberini alınca erkek mi kız mı diye sormazmış. Ya kusursuz yaratıldı mı diye sorar. Kendisine evet denilirse Elhamdülillahi Rabbil Alemin dermiş. Kafa farklı değil mi? Yapı farklı. Sistem farklı yani. Bize göre önce erkek mi yoksa kız mı diyen çok insan biliyorsunuz. Niye öyle? Tabii İslam'a göre insanın insan olmasının temel faktörü erkek ve kadın değil, kul olmasıdır. Kulluğa hazır bir aday, Allah'ın dininin yeryüzünde halifesi olmasıyla mükellef bir varlık. İşte görevi bu olacak bir varlığın erkek ya da kız olması İkinci değil, 12. planda bile değil aslında. Kusursuz mu? Yani kullukta yapabileceği işlerde, Allah'ı razı edebileceği bir hayatta, imkan dahilinde, kendisine verilenler yerinde mi? Tamam, elhamdülillah, Rabbil alemin. Hatta biz şöyle de diyelim mi arkasından, maşallah, barakallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bir çocuk gördünüz, bir yeni doğmuş bebe aldınız kucağınıza ya da herkes yenidir aslında 40 gün öncesiyle bazen 4 ay öncesinin çok fazla farkı olmaz. Hoşunuza giden, gitmesi gereken bu çocuğa bir maşallah diyeceksiniz. Allah'ın dilemesiyle böyle olmuş. Barakallah diyeceksiniz. Allah mübarek kılsın, Allah bereketler ihsan etsin diyeceksiniz. Bir de la havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu kendimizden değil, bunu böyle yapan anası değil, bu hale getiren babası değil, bu Allah'tandır. Güç ve kuvvet ancak Allah ile diyeceksiniz. Hazreti Ayşe annemizi tekrar dinliyoruz. Demek bir çocuk dünyaya geldiği haberi, bir çocuk doğum haberi kendisine ulaşınca erkek mi kız mı diye sorması gerekmiyor. Önce kusursuz yaratıldı mı? Yani sanki Türkçe'de biz el ayağı düzgün mü diyoruz? Hatta biraz da böyle bir lafı yuvarlayarak anası tanası iyi mi? Yani sıhhat afiyetleri de iyi mi filan gibi sorular duyarsınız. Belki bu edepten kaynaklanıyor bunlar da. Yani annenin sıhhat ve afiyeti yerindeyse doğum nedeniyle, çocuk da eli ayağı düzgünse, yani düzgünlüğü, aman efendim parmakları pek mevzuun olacak şöyle, tırnakları aman yuvarlak değil az da uzun olacak, gözünün, kaşının, saçının şekli ve biçimi, omuzlarının genişliğinden ayak parmaklarının haline kadar, öyle değil, el ayağı insan olmak haysiyetiyle yerinde mi? Tamam, elhamdülillahi rabbil alemin. Belki buradan hatırlıyoruz, Lokman suresinin 34. ayetine bir geçiş yapalım. Hani beş bilinmez sayıyor Peygamberimiz, bunlardan biri de rahimlerde olanı Allah bilir idiydi. O rahimlerde olanın kız mı erkek mi olduğunu Allah bilir değil konu. Onun kulluk konusu, kapasitesi, kalitesi, basireti, firaseti, işte bütün bunları elbette yarınki imtihan modelleri başlarına neler geleceği, nasıl bir imtihana tabi tutulacağıyla model olarak bir halife, işte onun ne olacağı ne olduğu ancak Allah tarafından bilinir diyeceğiz. İşte böyle birini Allah lütfedince de elhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. Şureyh bin Hani'den Müslim'e müracaat edin. Kitab-ı Tahare'de görürsünüz. Der ki Hazreti Ayşe'ye şu ayaklara giyilen mest üzerine mesh etmeyi sordum. O da Şüreyh'e, benden daha bilgili olan Ali'ye git diye cevap verir. Bir başka rivayette şöyle bir ilahesi var Hazreti Ayşe annemizin, çünkü Resulullah'la beraber yolculuk ederdi der. Peki ya ey size soru sorulanlar, bence diye başlayanlar, bana göre şöyle olmalı, ben böyle olacağını zannediyorum diyenler, bu konuda ya oturduğu yerdeki yastığa veya mindere dayananlar, koltuğa, kanepeye dayanan, hatta bazen para kasasına, para kesesine dayananlar, apoletlerine, diplomalarına, sosyal statülerine dayanıp söyleyenler, onların varsa kulakları bir kere ama bir kere daha çınlasın, hatta üçüncü defa bile, bakın Hazreti Ayşe annemiz elbette bu konuda duygu olarak, bilgi olarak elbette haberdardır, bu konuda bir şeyler biliyordur ama mest üzerine mest etmek konusunu sorunca Şureyh bin Hani diyor ki benden daha bilgili olan Ali'ye git. Çünkü bir rivayette bunun sebebini Resulullah'la beraber yolculuk ederdi şeklinde beyan ediyor. Yani peygamberle beraber daha çok yolculuk eden, peygamberin o konudaki davranışını yani sünnetini daha yakından bilme ihtimaline sahip olan birisine gönderiyor. Biz ama ya eksik, ya yanlış görülürsek, ya bize laf edilirse gibi karışık ve karmaşık duygularla her sorulan soruya cevap verme ihtiyacı hissediyoruz. Ama bilmem de diyelim ya, böyle de bir edebimiz olsun ya, bilmem de diyebilmek aslında bilginin eseri ya. Rivayete göre İmam Ebu Yusuf kürsüye çıkmış. İmam-ı Azam'ın gözde talebesi. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, bir de İmam Züfer. İşte bu üç imamdan söz edilir ki, özellikle İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed daha bir önde olmuşlar. İmam Ebu Yusuf hatta neredeyse kendi başına müstakil bir düşünce sistemi ortaya koyacak kadar kafası çalışan, farklı olaylara farklı bakabilen bir şahsiyet. İmam Ebu Yusuf bir gün kürsüye çıkar, ümmete, insanlara, çevresindekilere Allah'ın dinini anlatmaya, kürsünün hemen alt başında oturan bir adam, bir kağıda soru yazar ve kürsüye bırakır. İmam okur ve der ki bilmiyorum. Adam hazırlıkla gelmiştir. Bir soru kağıdı daha. İmam onu da okuyup aynı cevabı verir. Bilmem, bilmiyorum. Bir üçüncü soru, cevap yine aynı. Bilmem, bilmiyorum. Bunun üzerine adam artık dayanamaz ve asıl niyetini ortaya çıkarır. Peki bir adam der, üç tane soru sordum, üçüne de bilmiyorum dedin. Madem bilmiyorsun niye oraya kadar çıktın? Yükseldin anlamına. Yani kürsüde ne işin var, in aşağıya. İmam gayet rahat, kendisinden emin, tabi Allah'a imanından emin ve şöyle diyor. Ben bildiklerim kadarıyla buraya kadar yükseldim. Yani beni bildiklerim buraya kadar yükseltti. Eğer beni bilmediklerim, bilmiyorum diyeceklerim, bilmem demek zorunda olduklarım sebebiyle yükselselerdi arş-ı alada olurdum. Yani o benim bilmediklerim öyle şey, o kadar çok şey, o kadar çok şey var ki hepsini ancak Allah bilir, o da arşın sahibidir diyordu. Öyleyse bilmem diyebilelim ya da daha iyi bilene gönderebilelim. Hatta aklıma gelen bir formülle söyleyeyim. Galiba bu dönemde özellikle kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, Müslümanların, birilerinin, insanların bir problemi bize intikal ediyorsa mutlaka ve fakat kesinlikle istişare ederek cevap verelim. O zaman daha hayır olacak, daha bereket olacaktır inanıyorum. Hazreti Ayşe annemizden İmam Buhari naklediyor. Bir gün diyor Hazreti Ayşe, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve ey Ayşe, ben falan falan kimselerin tabi olduğumuz dinimizi bildiklerini sanmıyorum dedi. Peygamber, falan filanların bu dini bilmediklerini ama bunu güzel bir ifadeyle peygamber bildiklerini sanmadığını beyan ederek söylüyor. Evet, peygamber döneminde yaşasa da kimi insanlar bu dini az bilmişler ya da bilememişler. Peki ya ne dersiniz bugün Müslümanların, Müslümanım diyenlerin, hatta biraz da cesaretle mübalağalı ifade edeyim, insanların kendilerine aittir zannettikleri dinlediklerini, çok mu mübalağalı oldu? Peki biraz şöyle ılımlı ifade kullanalım. Az bildiklerini ifade etmek yanlış olur mu? Yani hangi dinden olursa olsun, hangi dine sahip olduğunu söylerse söylesin, bugüne kadar karşılaştığım neredeyse bütün insanlar dinlerini az biliyorlar. Bir iki örnek vereyim. Kendince hiçbir dinin olmadığını iddia eden, yaygın tabirle ateist denilen, Allahsız da denilen insanlardan biriyle baş başayım. Muhatabımız olmuş. Ben onun iyi bir Müslüman olmak zorunda olduğunu, yaratılışının gayesinin bu olduğunu, ona göz kulak verenin ondan bunu istediğini anlatmaya çalıştım. O da kendince, kendi mantığınca bana benim dinimin yanlışlığını anlatıyordu. Ama din diye saldırdığı, din diye karşı geldiği, din diye karşısına koyup vurmaya çalıştığı noktalara ben de bir o kadar, onun kadar düşman olduğumu beyan edince şaşırıyordu. Yani Allah'tan başkalarını hayata karıştırmak olsun, başkalarından beklentileri Allah gibi yapmak olsun, Allah yanında başkalarını sanki tanrılaştırmak olsun gibi nice şeyler ya da kitapla ilgisiz Müslümanlık olsun, sünneti anlamadan Müslümanlık olsun, peygamberi bilmeden Müslümanlık olsun gibi bana göre de yanlış olan kimi konularda örnekler vererek güya kendince İslam'a saldırıyor, ben de aynı şekilde o konuların yanlışlığını söylüyordum. Bir ara şaşırdı, şaşkınlığa bürünüp dedi ki, sen Müslüman değil misin? Evet dedim elhamdülillah. Ama dedi ben senin dinine, yok dedim sen benim dinimi bilmiyorsun. Gördüğüm kadarıyla sen senin dinini de bilmiyorsun. Çünkü bana dinin adına da bir davetiye ulaştıramadın. Veya Hristiyan bir profesörle görüşmüştüm. Yanımızda bir aracıyla anlaşıyoruz. Ben onun dilini bilmiyorum çünkü. Laf lafı açtıktan sonra eğitimci olduğundan söz edince ben dedim ki, acaba çocukların eğitiminde siz Tevrat ve İncil'i tanıtırken kimi ara boşlukları doldurmak için, yani Tevrat'taki kimi konuların daha iyi, İncil'deki kimi konuların daha iyi anlaşılması için yine Allah'ın gönderdiği bir kitap olarak Kur'an'a müracaat etmeyi hiç aklınıza getirmiyor musunuz? Hemen bana cevap verdi. Ama dedi biz Tevrat ve İncil'in değişmediğine inanıyoruz. Ben de dedim ki evet ben de biz Müslümanlar da Kur'an'ın değişmediğine ve hatta ebediyen kıyamete kadar da değişmeyeceğine inanıyoruz ama kimi Tevrat ve İncil ayetlerine müracaat ettiğimiz oluyor dedim. Yani o adam kendi dinini de çok o kadar bilmiyordu. Buradan hareketle şunu herhalde rahat iddia edebileceğiz. İnsanlar dinlerini az biliyorlar, yani bilmiyorlar. Öyleyse dinimizi bilmek zorundayız. Dinimizi öğrenmenin, din öğrenmenin, İslam dini ise eğer bu öğrenecek olan din bir tek yolu vardır. O da Allah ne dediyse, peygamber nasıl uyguladıysa buna ulaşmaktır. Yani Allah'ın bizden istediği hayat programını peygamber nasıl yaşadıysa ona muttali olmak, ona ulaşabilmek, ona varabilmek demektir. Bunu insanlar becerebildikleri noktada dini öğrenmiş demekler. Peki bunu nasıl öğrenecekler, nasıl ulaşacaklar? Bu konuda herkesin bir yöntemi olabilir. Her yiğidin bir yoğurt yeme usulü olabilir. İşte bu yöntemlerden herhangi biri diğerinden daha iyidir demiyorum ama bana kalırsa Kur'an okunmalı ama sünnet okunmalı. Fakat Kur'an okunmalı, lakin arkasından hadis okunmalı, derken yine meal okunmalı, sonra bir daha hadis okunmalı. Yani bir hafta Kur'an baştan sona meal olarak bitirilirken, sonra bir hafta 1500-2000 kadar hadis okunmalı. Bu ısrarla ilk etapta bütün Kur'an ve sünnetin birlikte tanıtılması, tanınması manasına bir programla devam etmeli. Sonra yine tefsirler aracılığıyla, tedris yoluyla, eğitim yoluyla Kur'an ayetlerinin ve peygamber sünnetinin yeniden gündeme getirilmesi çabasına girilmelidir. Demek ki aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize diyor ki, ben falan falan kimselerin tabi olduğumuz dinimizi pek bildiklerini sanmıyorum. Bu sözde bir edep örneğini de herhalde hissedebildik. Yani falan falan bilmiyor diye net söylemiyor da bildiklerini sanmıyorum diyor. Yani bir hayra meyil, bir güzelliğe davet var sanki. Buhari'den bir başka hadis okuyayım size. Ömer bin Ebi Seleme'den. Bu Ömer, Ebu Seleme'nin oğlu Ömer. Annesi Ummu Seleme, sonra annemiz oldu. Yani annemizin çocuğu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, annemiz Ummu Seleme'nin çocuğu. Diyor ki aleyhissalatü vesselamın gözetimi altında bir çocuktum. Çünkü Ebu Seleme vefat etmişti. Ümmü Seleme de Hazreti Peygamber'le evlenince çocuk da onunla birlikte geliyordu. Evde bir yetim çocuk. Yetim çocuğun oturduğu bir sofra. Ama çocuk densiz ve düzensiz mi? Olsun bakın işte yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşıyordu. Yani bir düzensizlik, bir densizlik var ortada. Aleyhissalatü vesselam haşa bir daha görmeyeceğim bu çocuğu. Benim oturduğum sofraya oturmasın dememiş. Ya dönüp Ömer'e diyor ki ey çocuk Allah'ın adını an sağ elinle sana yakın olan taraftan ye buyurdu. Bundan sonra ben diyor Ömer bin Ebi Seleme her zaman besmeleyle sağ elimle ve önümden yemek yedim diyor. Ne dersiniz? Sizin sofralarınızda yetimler var mı? Sizin davetlerinize garibanlar geliyor mu? Sizin yemeğinizi yoksullar yiyor mu? İhtiyaç sahipleri sizin yemeğinizi yedikleri oluyor mu? Yani sizin dünyanızda sizden daha gariban, sizden daha fakir, sizden daha ihtiyaçlı durumda olanlar oluyor mu bazen? Bakın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında bir yetim var. Annemiz Ummu Seleme'nin önceki kocası Ebu Seleme'den oğlu Ömer. Birinin hanım ölüyor ki ancak o zaman bir daha evlenmeye hak kazanıyor zaten. Birinin ikinci evlilik yapmasının temel şartı hanımının ölmesidir. Yani birisi ikinci evlenmek istiyorsa hanımını baştan öldürsün diyesimiz gelecek neredeyse, Allah affetsin. Öyle değil, öyle olmasın ama yani hanımı ölüyor, sonra hiç olmazsa şöyle bir çocuk, iki çocuklu, üç çocuklu bir kadınla evlensem de bari o zaman evlilik hakkı doğmuşken bari soframda bir yetim bulunsun da ben Allah'ı böylece razı etsem kolay olur zaten. Allah her deldiği boğaza rızkı kendisi tekefül ediyor. Onun rızkı onundur. Bana onunla da Allah rızık verecektir. Onun sebebiyle verdiği rızıktan ben de yararlanırım hatta demiyor da insanlar. Kendi çocuğuma bakarım hiç olmazsa diyorlar. Evet, baksınlar bakalım. O kendi çocuğu ona mı bakıyor, o mu kendi çocuğuna bakıyor, onu zamanla anlıyor insanlar zaten. Yani kim kime bela oluyor, kim kime leyla oluyor, kimse bilmiyor onu başta. Sonra anlaşılıyor ama iş işten geçiyor tabii. Ne demiş aleyhissalatü vesselam Ömer'e? Çocuk, yavrucuğum, ya gulam, ey çocuk, bir aile bilirim, çocukları söz dinleyecek, laf anlayacak hale gelince bu hadisi öğretmişlerdi. Ve o çocuk unutunca, bazen sol eline alınca ekmeği, bazen önünden değil, karşıda kardeşinin önünden yemek almaya ya da oradan yemeye çalışırsa, diyorlardı ki, Peygamberimiz ne demiş? Ya da diyorlardı ki, hani ey çocuk vardı, neydi o? Ey çocuk, ey çocuktan sonra ne diyorduk diye ona bu hadisi hatırlatıyorlardı. Ey çocuk hadisi yani. Evet ey çocuk, Allah'ın adını an, yani besmele çek, Bismillahirrahmanirrahim de, sağ elinle ve sana yakın olan taraftan ye, önünden ye. Bundan sonra diyor Ömer, ben her zaman besmeleyle, sağ elimle ve önümden yemek yedim. Yemeğe başlarken Bismillah demek yeter. Ama besmelenin en güzeli Bismillahirrahmanirrahim, o daha güzel tabii. Peki ya unuttunuz? O zaman aklınıza gelince çekersiniz besmeleyi ama bir de evveline ve ahirine ilave edersiniz. Önüne ve sonuna şeklinde. Yani siz besmelesiz başladığınız için şeytan da ondan ortak olmuş yiyordu ya. Sanki kursağında kalıyor, gidip kusmak zorunda oluyor. İşi bitik. Hatta çocuklar bazen bu hadisi, bu gerçeği öğrendiklerinde öyleyse ben şeytana eziyet etmek isterim anne dediklerini bile duyuyoruz. Ben önce besmelesiz alayım birkaç tane, sonra da besmele çektim mi nasıl da şaşırır değil mi diye. Ama anneler yine de hayır, yemeğimizi neden yesin, yemesin, kusmasın da ama o bizim soframızda bulunmasın diyorlar. Evet, sofraya şeytanı da çağırmayın. Ama sofraya bereketler gelecekse, sofranın modeli sadece besmeleyle bereketlenmeyecek. Yemek çeşidiyle de öyle, ya da yeme modeliyle de öyle. Hani bakın isterseniz, yaşadığınız bölgede sünneti tanıdığına inandığınız, Kur'an ve sünnetle yaşamayı kendisine şiar edinen nice insanlar, sofraya neredeyse oturmak istemezler, öyle duyarız. Yani hemen şöyle, çömeli verdiği yerden, çökü verdiği yerde, birkaç kapıştırmak gibi, atıştırmak gibi bir şekliyle yemek, yani o kadar zamanım yok yemeğin başında harcanacak dercesine, ayakta duracak kadar, belimi doğrultacak kadar yedim işte dercesine yemek yemek. Ve diğer yemek adab ve erkanına siz hadis kitaplarında müracaat edersiniz. İbn-i Kudame, Şerhul Kebir, Muni'nin Hamişi üzerine Şerhul Kebir'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis yazıyor. Kadın avrettir. Avret, örtülmesi gerekendir. Avret, titiz davranılması gereken, korunması gereken ya da emanet bilinmesi gereken, açılıp saçılmaması gereken, üzerimizde hakkının olduğunu bilinmesi gereken varlık demektir. Yani kafamızda, gönlümüzde değeri olduğu bilinmesi gereken varlık demektir. İnsanlar peygamberden kaçmak, savaş etmemek adına münafıklık yaptıkları dönemlerde evlerimiz avrettir diyorlar Kur'an ifadesiyle. İnne büyütena, yani bizim evlerimiz avrettir, açıktır, korunmaya muhtaçtır. Gidip evimizle ilgilenelim. O bizim için değerlidir. Biz onlar adına can vermeye hazırız. Orada durmak durumundayız. Şeklindeki bir ifadeden de yararlanarak kadınlar avrettir deniliyorsa aleyhissalatü vesselam tarafından kadınlar değer verilmeye layık varlıklardır. Ama şeytan ve tuzaklarına karşı korunmaya ya da dinimin direği olması açısından dinimi ayakta tutacak temel unsurlardan birisi olması açısından da muhafaza altında tutmam gerekir. Yani ona göz kulak olmam gerekir. O yıkılırsa ben de yıkılırım demem gerekir. Kadınlar bu anlamda avrettir. Enes radıyallahu anh'ten Buhari anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Süleym'in evinin yakınlarından geçince ona uğrar, ona selam verirdi. Yine Enes şöyle ilave ediyor olayla ilgili. Aleyhissalatü vesselam hanımları dışında Ümmü Süleym'in evinden başka hiçbir eve sürekli gitmezdi. Bunun sebebi sorulunca o, ona merhamet ediyorum zira erkek kardeşi yanımda şehit edildi demiştir. Demek ki kardeşi, annesi, babası, kocası, oğlu, kızı nedeniyle kimi insanların hayatımızda, hatıratımızda, bizimle birlikte hayatlarında bir başka önemleri olabilecek. Buna binaen ahde vefadan dolayı bir de onlarla ilgimiz biraz daha farklı olabilecektir. Yani mesela Abdullah İbni Ömer Medine çarşısında Badiye'den gelen bir adamla, çölden gelen bir adamla karşılaşır. O yaz sıcağında başındaki örtüyü ona ikram eder ve bindiği eşeğini de ona ikram eder, hediye eder. Görüşür, konuşur, hal hatır sorar, onun gönlünü almaya çalışır. Sonra arkadaşlarının yanına gelince derler ki, niye çok öyle fazla ikram ettin? Halbuki Badiye'den gelen bu insanlar, yani gönülleri tok insanlardır, az da sevinirler. O verdiklerinden birini verip diğerini sende bıraksaydın, yani senin de ihtiyacın vardı, yeterdi ona filan deyince, hayır der Abdullah İbni Ömer. Çünkü o babamın, Ömer'in arkadaşıydı. Ben aleyhissalatü vesselamdan babalarınızın arkadaşlarına öldükten sonra da ikram edin dediğini duydum. Onun için böyle davrandım diyor. Yani babalarından dolayı, kardeşlerinden dolayı, abilerinden dolayı veya anne ya da çocuklarından dolayı birilerine bir farklı muamele, diğerlerini ihmal etmek şeklinde değil, konumundan, durumundan dolayı bir farklı muamele yapmaya izin verilmiş. Aleyhissalatü vesselam Ümmü Süleym'in evine diğer başkalarına yapmadığı şekilde oradan geçerken uğradığı oluyormuş. Bunu öğreniyoruz. Behiye kanalıyla Hazreti Ayşe'den, Hazreti Ayşe yetim bir kızı Ensar'dan bir adamla evlendirdi. Hazreti Ayşe diyor ki, kızı kocasına götürenlerden biriydim. Eve döndüğümde Resulullah ne dedin ey Ayşe diye sordu. Ben de teslim ettik. Allah'a hayır duada bulunduk. Sonra da ayrıldık dedim. Demek ki kız anneleri, babaları kızlarını kendi yanlarında emanet bilsinler. O emaneti vakti gelince hayırlısıyla sahibine teslim etsinler. Allah'a hayır duada bulunsunlar. Sonra da o dünyadan ayrılsınlar. Benimdi, kızımdı, benim yanımda emanetti, benim canımdı, ben ondan ayrılamam. Hayır ama benimdi, benim dediğime göreydi. Benim evimdeki eğitimi, benim evimdeki terbiyeyi sürdürmek zorundaydı demeye hiçbir kız anne babasının hakkı olmamalı. Öyle duyuyoruz. Kızın annesi ve babası damadın kızlarına sunduğu hayat programından dolayı küplere binip ateş kesiliyorlar da barut fıçısı gibi patlamaya hazır. Hayır diyorlar, sen bizim evimizde aldığın eğitimi, bizim evimizde gördüğün terbiyeyi, modeli bırakamazsın. Bunu sana kimse terk ettiremez. Oysa onların evindeki de en fazla helallerden biri, sının söylediği de helallerden bir diğeridir. Yani bırakın da kocasıyla birlikte mutlu olsun. Ondan dolayı kızlar ve erkekler sanki ne diyeceklerini bilemeden şaşkın, ne yapacaklarını bilemeden gafil yaşıyorlar. Ebu Bekir Efendimizin kızı Esma anlatıyor. Yani Hazreti Ayşe annemizin ablası. Zübeyir bin Avvam'la evlendiğinde onun su devesi ve atı dışında yeryüzünde ne bir malı vardı ne de başka bir kölesi. Hayvanını otlatır, sular, su kırbasını deriden diker, hamur yoğururdum. Bir kadın, üstelik bugün için düşünülebilen kadınlardan çok daha şerefli değil mi? Ebu Bekir'in kızı, sosyal statüsü, asaleti, şerefi açısından dahasını düşünüyor musunuz? Belki bu anlamda ikinci sırada, yani peygamber evinin kadınlarından sonra ona en yakın olan aileden, Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ne yapıyormuş? Hayvanını otlatıyor, onun suyuna bakıyor, su kırbasını deriden dikiyor, tamir ediyor, hamur yoğururdum. Fakat ekmeği güzel pişiremezdim. Ensardan güvenli kadınlar olan komşularım ekmeğimi pişirirlerdi. Siz ne yapıyorsunuz? Ekmek yapmaya yardımcı olduğunuz böyle yeni gelin hanımlar falan var mı? Ya da siz ne yapıyorsunuz? Ekmek yapmak konusunda bir hevese kapıldığınızda bu işi bilen komşulardan yararlandığınız oldu mu? Ya da ekmek pişirme diye, evimde ekmek yapma diye bir derdiniz oldu mu acaba? Yani fırıncılara paydos, onların ekmeklerine ben... Hayır, öyle bir derdim yok. Herkes kendi rızkını yiyecektir elbette. Ama neden Esma binti Ebi Bekir'in yaptığını bugünün insanları, bugünün kızları, kadınları yapmasın? Neden zor olsun bu iş? Neden öyle birilerine bağımlı bir yerlerde bir şeyler bitince hayat duruversin? Ama ekmek yapıyormuş ve fakat güzel yapamadığından Ensardan komşuları güvenli kadınlar ekmeğini pişiriyorlarmış. Devam ediyor Esma binti Ebi Bekir. Hazreti Ayşe'nin ablası Esma anlatmaya. Ben diyor Zübeyir'in arazisinden ki orayı benim için Zübeyir'e vermiştir Resulullah. Bir gün başımda hurma çekirdeği taşıyarak geliyordum. Hurmanın çekirdeği bir torbaya doldurulmuş ve başında taşıyor insanlar. Kimi bölgelerde adettir bilirsiniz. Taşıyacaklar eşyalarını hemen başlarının üzerine alıverip yürüyen nice kadınlar ve erkekler bilirsiniz. İşte onlardan biri olarak Esma Hazretleri de hurma çekirdeği taşıyor başında. O ara Resulullah'la karşılaşıyor. Yanında Ensardan bir grup insan vardı. Beni çağırdı, terkisini almak için devesine ıh ıh dedi. Yani yoruldun, yükün ağır, gel beraber gidelim dercesine. Ama erkeklerle birlikte yola çıkmadan utandım diyor Esma. Bir de Zübeyir'in kıskançlığını hatırladım diyor. O insanların en kıskancıydı. Olsun, daha iyi değil mi? Bir erkek hastalık derecesinde olsun değil ama. Yani İslam'ın istediği derecede karısını kıskanmaya çalışan bir erkek ne kadar güzel değil mi? Resulullah utandığımı anlayınca yoluna devam etti. Zübeyir'in yanına gittim ve kendisine Resulullah'la karşılaştığımda başıma gelenleri anlattım. Başımda hurma çekirdeğinin olduğunu da söyledim. Yanında ashabının olduğunu haber verdim ona. Terkisini almak için devesini çökertti dedim. Bense utandım dedim. Aklıma senin kıskançlığın geldi deyince Zübeyir, vallahi hurma çekirdeği taşıman bana Resulullah'ın terkisine binmenden daha iyidir dedi. Yani memnun olmuş binmediğine. Esma der ki, sonunda Ebu Bekir bana at seyisti yapacak bir hizmetçi gönderdi de böylece aile yükünden yani bu işlerden, hizmetlerden kurtuldum. Adeta babam beni cariyelikten azat etmişti dedi. Yani sanki cariye gibi de çalışmış. Bunu dert etmiş mi? Elbette rahat etmeyi istemiş ama hayır hiç de dert etmemiş. Bakın bir şikayet bölümü bile yok. Sadece seni memnun etmek için binmedim bile deyince o da memnuniyetini beyan ediyor ve böylesi benim için daha iyi oldu. Allah senden razı olsun dercesine. Tabii erkekler eğer kulakları varsa onlar da şınlasın. Bu durumlar böyle durumlarda kadınlar, karıları, hanımları eğer onları memnun etmek için bir tavır, bir davranış içine giriyorlarsa bunu onlara anlatsınlar, söylesinler, memnun olduklarını beyan etsinler. Böylece aralarındaki ülfet ve muhabbet artacaktır. Ümmü Habibe bir duasında İmam Müslim'den öğreniyoruz. Ey Allah'ım, beni, kocam Resulullah, babam Ebu Süfyan, kardeşim Muaviye'ye faydalı kıl dedi. Ebu Süfyan'ın kızı, Muaviye'nin kardeşi ve de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı, yani bizim de annemiz Ümmü Habibe böyle bir duada bulunuyor. Bunu duyan Hazreti Peygamber, ey Ümmü Habibe, Allah'tan belirli ecelleri, sayılı günleri ve dağıtılmış rızıkları istedin. Hiçbir şey zamanından önce gelmez, zamanından sonraya da kalmaz. Allah Teala'dan seni cehennem yahut kabir azabından korumasını isteseydin senin için bu daha iyi, daha güzel olurdu, dedi. Bu arada hadisin ravilerinden misal diyor ki, Ümmü Habibe, Resulullah'ın yanında maymunlardan, zannederim domuzlardan da bahsetti de Resulullah, hayır asla, Allah kendi şekli bozulan hayvanlara zürriyet vermemiştir. Maymun ve domuzlar bundan önce de vardı ama o tarihte toplumların kimilerine ceza olarak takdir edilen bu olay onların soylarının devamı anlamına gelmeyecektir. Demek ki dua ederken Allah'ın takdir ettiği şeylerin yeniden takdir edilmesi şeklinde bir duadan öte, cennet konusunda isteklerimizi, cehennem konusunda azat edilme isteklerimizi beyan edelim, onlar bizim için daha hayırlı olacaktır. İbn Abbas'tan Buhari'ye bakabilirsiniz. Kitab-ül Enbiya'da kuşak kullanan ilk kadın Hazreti İsmail annesidir. Yani Hacer annemiz. Sari'ye karşı hamileliğini belli etmemek için bir kuşak edinmişti. Çünkü Sare yıllardır çocuğu olmayan bir kadındı. Bu aslında Hacer annemiz ona cariye olarak hediye edilmişti. O da kocası İbrahim aleyhisselama ikram etti. Hazreti İbrahim'den hamile kalınca Hazreti Hacer, hamileliğini belli etmemek için kuşak edinmiş. Daha sonra olaylar öyle gerçekleşti. Sonu öyle olacakmış, aleyhissalatü vesselamın dedelerinden Hazreti İsmail Mekke'de büyüyecekmiş meğer. İşte İbrahim aleyhisselam karısı ve emzikte bulunan sütemen İsmail'ini Kabe'nin hemen temellerinin yanı başında, bugünkü mescidin biraz yukarısında, yani zemzem kuyusunun üstünde büyükçe bir ağacın yanına bırakmıştı. O günlerde Mekke'de kimse yoktu. İbrahim suresinde 37. ayette bu konu şöyle söylenir. Rabbena inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ey Rabbimiz, benim soyumdan bu oğlum ve karımı bir vadiye, bir bölgeye bıraktım ki ne ekin var, ne tarla, ne eken var, ne diken, ne gelen var, ne giden, ne yol var, ne köy, ne kent var burada. Kim yok, kimse yok, iz yok, hiçbir şey yok ama o muharrem beytin var, muhterem beytin var. O günlerde henüz yok ama izleri var, temelleri var. İşte onun yanına bırakıverdim ya Rabbi diyordu ya, öylece bıraktı. Mekke'de İsmail için su bile yoktu elbette. Kim yok, kimse yok, su yok, yol yok, gelen yok, giden yok bir bölgeydi. Hanımının yanına içerisinde su ve bir miktar hurma bulunan bir kap bıraktı. Sonra Hazreti İbrahim yola çıktı. Korkuya kapılan Hacer defalarca arkasından, ey İbrahim, bizi hiç kimsenin olmadığı bir çöle bırakarak nereye gidiyorsun, diyordu. Fakat Hazreti İbrahim ona kulak asmadı. Yine yönünü almış, dönmüş Filistin'e doğru, arkaya bakmadan devam ediyordu. Hazreti Hacer, böyle yapmanı Allah mı emretti diye sorunca, İbrahim aleyhisselam evet dedi. Bunun üzerine Hacer annemiz, öyleyse o bizi zayi etmez, diyordu. Ve geri döndü, oturdu çocuğunun yanına. Diğer bir rivayette, ey İbrahim, bizi kime bırakıyorsunuz diye sorunca, İbrahim aleyhisselam Allah'a dedi, Hacer annemiz de tamam, ben ona razıyım dedi. Ne dersiniz? Bir yerlere giden sizler ve de dünyadan ahirete giden bizler, geriye bıraktıklarımızı kime bırakıyoruz? Ya da oğlumuz kızımızı eve bırakıp giderken bizler, çoluk çocuğumuzu, yakınımızı, konu komşumuzu bir yere bırakıp giden bizler, onları kim orada bırak dedi de gidiyoruz? Çocuklarını eve bırakıp giden anneler, çoluk çocuklarını eve bırakıp giden anne ve babalar, onları oraya bırak git diyen Allah mı? Ya da size git denilen yeri git diyen Allah mı? Allah dedi de ondan mı gidiyorsunuz? Allah mı bıraktı onları oraya? Allah mı dedi size onları oraya bırakmanızı? Onu bir kere daha düşünseniz. Evetse geri kalanlara tekrar seslenelim. Sizin orada kalmanızı Allah istemiş. O zaman siz buna razı değil misiniz? Söyleyin, öyleyse Allah sizi zayi eder mi? Kaybolur musunuz? Yazık eder misiniz? Yazık olur musunuz siz? Asla. Öyleyse Hazreti Hacer annemizi örnek alarak, Hazreti İbrahim'i örnek alarak yeniden söylüyoruz. Eğer oğlumuz, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuzu bir yere bırakıp gidiyorsak ya da bir yerde bırakıp biz bir yerlere gidiyorsak onları orada bırakmamızı ve gideceğimiz yerin orası olduğunu Allah belirlemeli. O zaman biz gönül huzuruyla rahat etmeliyiz. Öbür taraftan bizi bırakmış da bir yerlere gitmişse babamız ya da anne ve babamız, eğer bizim orada kalmamızı Allah istiyorsa korkmayalım. Çünkü biz ona razıyız. Allah bizi boşa götürmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.